1. Petrus'un 3. bölümüne geldiğimizde bu bölümde imanlının sıkıntı ve acıdan geçerken yaşamında Mesih'in benzerliğinin oluşacağı anlatılır. Petrus okuyucularına bu gerçeği öğretmek ister. İmanlının yaşamı özellikle iki yerde bu durumda etkilenir. İlk olarak evde, sonra da kilisede. İlk ayet imanının evdeki yaşamına değinerek şöyle yazar. 1. Petrus 3. bölüm 1 ve 2. ayetler. Bunun gibi ey kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı olun. Öyle ki kimileri Tanrı sözüne inanmasa bile Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar. Daha önceki programlarımızda da anımsayacağınız gibi Petrus bundan önceki ayetlerde Mesih inanlarının devlet yöneticilerine ve patronlarına boyun eğme konularındaki sorumluluklarını dile getirmişti. Şimdi ise konuyu karı koca arasında olan ilişki bağlarına getirir. Bunun gibi diye söze başlarken bir önceki bölümdeki konuya değinerek imanının yeryüzünde bir yabancı gibi iman etmeyenlerden ayrı bir hayatı nasıl sürdürmesi gerektiği konusunu evlilikte sürdürür. Efesliler mektubunun 5. bölümü bu aynı konuya değinir ve bu kadının evdeki pozisyonunu işaret eder. Petrus ise imanlı olan kadınla imanlı olmayan kocanın ilişkisini anlatırken Paulus Efeslilerde imanlı karı koca arasındaki ilişkiyi anlatır. Efeslere mektup 5. bölüm 18. ayette şarapla sarhoş olmayın, bu sizi sefahate götürür. Bunun yerine ruhla dolun der. Ruhla dolunduğunda bir bayandan ne beklenir? Efesliler 5. bölüm 22. ayette bunun yanıtı şöyle verilir. Kadınlar, Rab'be bağımlı olduğunuz gibi kocalarınıza bağımlı olun. Bunu söylerken kocalara da şunu buyurur. Efesliler 5. bölüm 25. ayet. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Burada elbette hem kadının hem de kocasının ruhla dolu bir yaşamın yaşandığı bir evden söz edilir. Ruhla dolu olarak yaşayan bu karı kocanın ilişkisinde kadın kocasına saygı gösterip ona bağımlı yaşar. Kocası da karısını sevip yaşamını onun uğruna vermeye hazırdır. Her insan kurumunda tek bir baş, tek bir önder bulunur. İki başlı bir yaratık düşünemeyeceğimiz gibi bir kurumu iki ayrı önderin aynı zamanda yönetebileceğini de düşünemeyiz. Bu konuda evlilik içinde Rab Tanrı baş olma sorumluluğunu kocaya vermiştir. Ancak anlaşılmalı ki kadının kocasına boyun eğmesi bir çocuğun anne babasına boyun eğmesi gibi olamaz. Bu durum üstün bir sevgi bağını gerektirir. Böyle bir bağ içinde kadın gönüllü olarak kocasına bağımlı olmak isteyecektir. Sadece kadının değil aynı zamanda erkeğin de kendisine verilen bu yetkisini tanıması Tanrı'nın kesin bir isteğidir. Koca ile karı arasındaki ilişki Mesih ile inanlılar topluluğu arasındaki ilişkiye benzetilebilir. İnanlılar topluluğunun Mesih'e uyması gerektiği gibi karılar da kocalarına uymalıdırlar. Tabii ki Tanrı'nın göksel sevgisi içinde bu olabilir. Evet, Rabbin sözü kadının gönüllü olarak ve severek bu şekilde kocasına bağımlı olmasını buyurur. Kadın kocasını en derin sevgiyle sevdiği için severek ona tabi olacaktır. Koca da karısını kendi canı gibi sevip korumalıdır. Ruhsal öğütçü olarak uzun yıllar içinde evlilikle ilgili pek çok durumla karşı karşıya kaldım. Gençlerin evliliğe girerken her şeyi toz pembe gördüklerine de şahit oldum. Şimdi gerçeği söylemem gerekir. Yeni evlenen çiftlere baktığım zaman acaba bu evlilik ne kadar sürecek diye içimden düşünüyorum. Bazılarına öğüt verdim ama evliliğin ilk heyecanı içinde sözlerime kulak asmadılar. Onlara anlatmaya çalıştım. Evlilik 3 düzeyde tam anlamıyla gerçekleşebilir. 1. düzey fizikseldir. Bunun önemini hiçbir zaman küçümseyemeyiz. Ne yazık ki dünya bu fiziksel düzeyden ilerisine geçemez. Ben fiziksel ilişkinin zevkini doyasıya çıkarabilenlerin inanlılar olduğunu da düşünüyorum. Yoran, yıpranan bir günden sonra eve dönünce şunu bunu aramam. Beni severek, gülerek karşılayan, kucaklayabildiğim eşimi isterim. Evet, evliliğin cinsel yönü önemlidir. Karşıt cinsten iki kişinin birbirine aşık olması, o aşk sonucu evlilik bağları içinde yaşamlarını, bedenlerini birleştirmeleri gerçekten şahane bir şeydir. Ancak evliliğin öbür iki düzeyi de rayına oturtulmalıdır. Mesih'te kurtuluş ve yeni yaşama sahip olan çift, işte bu üç düzeyin her birini rayına oturtmuş durumda evliliklerini sürdürebilir. Evliliğin ilk düzeyinden söz ettim. İkinci aşaması da düşüncelerin ve duyguların birleştiği noktadır. Yani ikinci planda evlilikte duygusal, cansal ilişkide bulunur. Bu çok önemlidir. Karı kocanın aynı şeyleri sevmesi, aynı şeylerle ilgilenmesi de harikadır. Başka bir deyişle ilgi alanları da uyumlu olmalıdır. Eğer ilgi alanları büsbütün farklıysa kolaylıkla birbirinden ayrılabilirler. Bunun sonucunda da trajik bir sonuç meydana gelecektir. Evliliğin üçüncü aşaması ise ruhsal aşamadır. Tabii ki şimdi inanç konusuna geldik. Evli çift yeni yaşamlarını Mesih İsa'nın temeli üzerine kurarsa o zaman evlilik tam dengesini bulmuş olacaktır. Evlilik hayatında sorunlar, üzüntüler ve fırtınalar geldiği zaman çiftin ellerini göğe açıp yalvarabilecekleri, yardımını isteyecekleri göksel bir kişiye ihtiyaçları vardır. Vaiz 4. bölüm 12. ayette evlilik üçlü bir bağa benzetilir. Bu üçlü bağ o zaman çok zor kopar. Özellikle Tanrı'nın sağladığı bağ evliliğin en sağlam bağını oluşturmaktadır. İşte bu nedenle değerli dinleyicim, Rabbin verdiği talimatları göz ardı edemeyiz. İmanlı bir kadının kocası imanlı olmasa bile, kadın kendisinin başı olarak kocasına isteyerek saygı göstermeye devam etmelidir. O zaman bu durum erkeğe, kadının Mesih'e olan imanının bir tanıklığını oluşturur. Kadın itaatkâr, sevgi dolu, sadık yaşayışı ile iman etmeyen kocasını Rab'be kazanabilir. Evet, her zaman bu olmaz ama bazen de olur. Öyle olur ki kadın daha hiçbir söz söylemeden bile kocası onun yaşamına bakarak Rab'be gelebilir. Yani kadının kocasına sürekli olarak İsa'yı ve kurtuluşu anlatması gerekmez. Kocalarına İncil'i zorla kabul ettirmek için onların boğazlarına sarılan kadınlar kocalarına en büyük zararı belki de kendileri verir. Burada vurgulamak istenen konu kadının Mesih'i kocasının önünde her gün yaşaması ve böylece onu Rab'be kazanmasıdır. Bir vaiz olarak yaşadığım bir olayı sizinle paylaşayım. Bir gün genç bir bayan bana gelip benim nişanlım Mesih imanlısı değil ama ben onu Rab'be kazanacağıma eminim dedi. Kıza sordum. Onu şimdiye dek kazanabildin mi? Hayır dedi. Kilise toplantılarına gelmek bile istemiyor. O zaman bu kızcağıza şöyle söyledim. Bana bak kızım, nişanlını etkileyebileceğin en uygun zaman şimdi. Nişanlılık döneminde bu olmuyorsa evlendikten sonra olacağını sanmıyorum. Evlendikten sonra seninle yaşar. Seni tüm hatalarında görür. Eğer şimdi onu bir imanlı topluluğuna getiremiyorsan ileride bunu yapabileceğini sanma. Kız söylediklerimden hoşlanmadı. Hatta bana o kadar kızmış olmalı ki bir başka vaize gidip evlenme törenini yapmasını rica etti. Bu dostum genel bir kural olarak birisi imanlı öbürüsü ise iman etmemiş iki kişinin nikahını kıymaz. Neyse bu kız gitmiş evlenmiş ama 2 yıl sonra gözyaşları içinde dostuma geldi. Ne olmuş? Evlilik yolunda gitmemiş ve sonunda boşanmak zorunda kalmışlar. Bu evlilik daha kurulmadan yıkıma mahkumdu. Petrus'un mektubuna dönersek görüyoruz ki az önce sözünü ettiğimiz evlilik durumuna bu hitap eder. Burada Mesih'e iman etmiş bir kadın ile iman etmemiş eşini görürüz. Herhalde kadın evlendikten sonra Rab'be gelmiş. O zaman ne yapmalı? Konuşma tarzını değiştirip şimdi kocasına vaazlar vermeye mi başlaması lazım? Hayır. Eskisi gibi ona bağımlı kalmakla devam etmelidir. Bağımlı kalmak, ona uymak, onun sözünü tutmak demektir. Diyelim ki bir koca karısının Mesih'e olan imanını kabul etmek istemez. Bu durumda kadın ne yapmalıdır? Eğer koca karısından Tanrı'nın buyruklarına ters düşen bir şey yapmasını istiyorsa kadın kocasının sözünü dinlememelidir. Onun Rab'be sadık kalması çok önemlidir. Tanrı kadınların kocalarına bağımlı kalmalarını buyurdu ama Tanrı hiçbir zaman kadının tanıklığını bozan, onun günaha girmesi pahasına kocasına bağımlı kalmasını buyurmadı. Bu aynı durum koca için de geçerlidir. Yani imanlı kişi her zaman doğru olanı yapmalı, doğru dürüst bir yaşam sürmelidir. Günaha, kötülüğe, yalan dolana asla yaşamında yer vermemelidir. Böyle bir yaşamın ürün getirmeyeceğini söyleyebilirim. Öyle ki ancak böyle bir yaşam ürün getirebilir. Öyle ki diyor Petrus, bazıları kutsal söze iman etmeseler bile karılarının yaşayışından etkilenerek söze gerek kalmadan kazanılsınlar. Yani kadın kocasına önünde yaşadığı temiz bir hayat yoluyla bir vaaz vererek yaşasın. Bununla ona bağımlı olmak arasında bir ilgi yoktur. Burada açıklanması gereken bir nokta var. Petrus, imanlı bir kadının tanrısız bir adamla olan evliliğinden söz eder. Ama bundan söz ediyor diye imanlı bir kişinin Tanrı'yı tanımayan birisiyle evlenmesine göz yumuyor denilemez. Tanrı, kendisine ait olanların Tanrı'yı tanımayanlarla bir boyundurağa girmesini kesinlikle yasaklamıştır. Elçi Pavlus Korint'teki imanlara yazarken 2. Korintliler 6. bölüm 14. ayette imansızlarla aynı boyundurağa girmeyin. Çünkü doğrulukla fesadın ne ortaklığı, ışıkla karanlığın ne paydaşlığı olabilir diye sorar. Bu nedenle imanlı birinin iman etmeyen biriyle evlenmesi Tanrı'nın isteği değildir. Elçi Petrus burada imanlı birinin iman etmemiş birisiyle evlenmesine izin vermez. Özellikle evlendikten sonra Rab'be gelmiş kadınların durumundan söz eder. Bu durumda olan bir kadının sorumluluğu, kocası iman etmese de kocasına boyun eğip itaat etmektir. Petrus neden bu şekilde davranılması gerektiğini 1. Petrus 3. bölüm 2. ayette açıklayarak Tanrı korkusuna dayanan temiz yaşayışınızı görerek söze gerek kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar der. Kadına ne demek ister Petrus bu sözüyle? Kocan senin hayatının değişmez olduğunu görecektir. Aynı zamanda senin Tanrı önünde kutsal ve doğru bir yaşam sürdürmekte olduğunu kavrayacaktır. Artık senin eski dünyevi arzularla yönlendirilmediğini anlayınca bu onun için güçlü bir tanıklık olacaktır der. Bir gün bir bayan kilisede bana gelip her pazar günü kocamı kiliseye getiriyorum dedi. Kadında öyle bir irade gücü vardı ki yalnız kocasını değil bir tümen askeri bile zorla kiliseye getirebilirdi. Sonra devam edip dedi ki kocam hala Mesih'i tanımıyor durumda. Her pazar belki de bugün iman eder diye umutla bekledim ama olmadı. Pazartesi sabahları onunla kahvaltı yaparken gözyaşları içerisinde ona yalvarır, onun Mesih'e iman etmesini ne kadar istediğimi belirtirim. Akşam işten eve döndüğü zaman yine gözyaşları içerisinde Rab'be iman etmesi için ona yalvarırım ama hala bu yönde adım bile atmıyor. Karının söyledikleri açıkçası beni düşündürdü. Ben onun kocası olsaydım acaba buna nasıl tepki gösterirdim? Sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde ağlayan, dırdır eden bir kadınla nasıl başa çıkardım? Eminim ki böyle bir durumda olmayı ben de dahil hiçbir erkek arzu etmez. Öyle inanıyorum ki siz dinleyicilerim de bu durumdan kaçmak için her yolu denerdiniz. Bunları düşündükten sonra kadını telefonla aradım ve ona bir önerim var. Bir yıl boyunca kocana Rab İsa Mesih hakkında hiçbir şey söylemeyeceksin. Kadının şaşkınlığı telefondan bile hissedilebiliyordu. Ne demek istiyorsunuz dedi. Kocama İsa hakkında bir yıl boyunca hiç tanıklık etmeyeceğim mi? Ben de hayır dedim. Tanıklık etmeyeceksin demiyorum. Petrus'un mektubunda söylediği gibi. Kocanı sözlerinle Rab'be kazanamıyorsan onu sözsüz bir vaazla yani yaşam vaazıyla Rab'be getir. Kocanın önünde nasıl bir yaşam tarzı sergiliyorsun? Bu sözüm kadını gerçekten düşündürdü. Çünkü kocasının önünde kutsal sözün buyurduğu şekilde yaşamıyordu. Bir yıllık suskunluk önerimi kabul etti. Çünkü gerçekten kocasını seviyor ve onu Mesih'e kazanmak istiyordu. Aradan 6 ay geçti ve kadının kocası Mesih İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul etti. Kendi önerim olduğu halde adamın karısından çok ben şaşırmıştım. Sözsüz vaaz adamı İsa'ya kazandırdı. Dostum şunu unutmayalım ki İsa'yı sadece sözlerimizle yüceltmiyoruz. İsa'yı yaşamımızla da yüceltiyoruz. İnsanların İsa Mesih'i tanımasını sağlayacak olan onun bizde yaşadığı kendi yaşamıdır. 1. Petrus 3. bölüm 3. ayette ise süsünüz örgülü saçlar, altın takılar, güzel giysiler gibi dışla ilgili olmasın diyor. Bu demek değildir ki kadınlar makyaj yapmasınlar ya da altın takmasınlar, kuaföre gitmesinler. Hayır. Tanrı sözü böyle bir yasaklama koymaz. Ancak bize insanları Mesih'e kazanacaksak iç güzelliğe sahip olmamız söylenir. Aksi halde bütün giysiler de yasaklanmış olurdu. Roma İmparatorluğu döneminde kadınların saç modası çok fazla önem taşırdı. Günümüzde olduğu gibi Roma zamanında da kadın erkeğini en son saç modasıyla etkilemeye çalışırdı. Petrus ise burada kocayı en çok etkileyecek olan karısının dış görünüşü değil onun kocasına olan bağlılığı ve kutsal bir hayat yaşamasıdır der. Dış görünüş iç güzelliğin yerine konulamaz. Şimdi bazı tarihi noktalardan söz etmek istiyorum. Bu ayette en son saç modasından söz ediliyor. O zamanlarda moda saçın örülmesiydi. Bazıları bunu yanlış anlayıp günümüzde bile en sade örgüyü güzellik için kullanmayacağız der. Oysa Petrus burada Roma'da yaygın olan yukarıya doğru örülen gösterişli saçlara karşı konuşuyor. Bunu yaparken bile yasaklama ifadesi kullanmaz. Altınla bezenip donanmadan söz edilir. Bu yine kadının altın takmasını yasaklamaz. Bazıları bunu altından yapılma herhangi bir ziynet eşyasının kesinlikle yasak olduğu konusunda yorumlamaya çalışır. Ben bunu burada böyle görmüyorum. Sonra güzel giysilerden söz ediliyor. Görüleceği gibi burada yasaklanan şey herhangi bir giysi değil ama özellikle hatta cinsel dikkat çeken aşırı tipte açık ya da tahrik edici giysilerdir. Giysi ve takı konularıyla ilgili olarak diyebiliriz ki bunlar insanlar arasında çekiciliğimiz olmayacak. Her imanının çekiciliği içinde taşıdığı Mesih'in karakteri olmalıdır. Günümüzde ne yazık ki bilinçli olsun, bilinçsiz olsun dış güzellik insanları Mesih'e çekmek amacıyla kullanılmakta ve özellikle ülkemizin kültürüne aykırı şekilde bir izlenim yaratmaktadır. Değerli dinleyicim, evlenmek istediğin adamı Mesih'e kazanamıyorsan süslerle, bilmem nelerle, bir litre parfümle onu kazanacağını düşünme. Aynı zamanda Mesih inanlısı acayip kaba ve sevimsiz giysiler giymekten de kaçınmalıdır. Şimdi Petrus iç hayatın bazı noktalarına geçerek 1. Petrus 3. bölüm 4. ayette şöyle yazar. Gizli olan iç varlığınız sakin ve yumuşak bir ruhun solmayan güzelliğiyle süsünüz olsun. Bu Tanrı'nın gözünde çok değerlidir. Her insanın içinde saklanmış bir güzellik vardır. Evet, kadının takabileceği bazı takılar var ama bunlar dış için değil, iç güzellik içindir. Örneğin, yumuşak bir huy, dingin bir ruh, bir inanlıyı gerçek anlamda çekici yapan giysi aslında gizli olan iç varlığının güzelliğidir. Efendim, son moda saç biçimleri, pahalı takılar, güzel giysiler bunların hepsi geçip gidicidir. Petrus bu belirgin çelişkiyi tanıtırken bizi bir seçimde bulunmaya da yöneltir. Eski antlaşmada iç güzellikleriyle bilinen bazı kadınlardan söz edilir. Örneğin Ruth, Boaz, Ruth'a aşık olduğu zaman sadece onun dış görünüşünü hesaba katmamıştı. Onun karakteri hakkında da iyi şeyler duymuştu. Boaz, Ruth'un tüm kişiliğine aşık olmuştu. Süslenmekte değer aramaktaysan kardeşim, Tanrı katında itibar gören değeri ara. İç güzellik, Tanrı katında en çok itibar gören güzelliktir. Şimdi Petrus, eski antlaşma döneminde yaşamış olan kadınları örnek gösterip şöyle yazar. 1. Petrus 3. bölüm 5. ayet. Çünkü geçmişte umudunu Tanrı'ya bağlamış olan kutsal kadınlar da kocalarına bağımlı olarak böyle süslenirlerdi. Eski antlaşmada bu konuda bize örnek olabilecek pek çok imanlı kadın var. Az önce Rut'tan söz ettim. Rut ile Boaz evlendi ve onların soyundan İsa Mesih dünyaya geldi. Eski antlaşmada bir de Rahel'den söz edilir. Onun güzel bir kadın olduğu dile getirilir. Herhalde Yakup ona aşık olduğunda yalnız dış güzelliği değil öncelikle iç güzelliği de hesaba katmıştı. 1. Petrus 3. bölüm 6. ayette örneğin Sara İbrahim'i efendim diye çağırır sözünü dinlerdi. İyilik eder, hiçbir tehditten yılmazsanız siz de Sara'nın çocukları olursunuz diyor. Yaratılış kitabında İbrahim ile Sara hakkında yazılanlar oldukça ilginç. Sara gerçekten güzel bir kadındı. Yani iç güzelliğinden başka fiziksel açıdan da oldukça güzeldi. Öyle ki bazı krallar ona aşık olup onunla evlenmek istediler ama Sara İbrahim'e efendi diyerek onun buyruğuna uydu. Bir örnek olarak Sara'nın adının verilmesi de ilginçtir. Sara kendi yüreğinde kocası İbrahim'i efendisi ve başı olarak benimsedi. Şimdi Petrus kadını bırakıp kocaya öğüt vermeye başlar. 1. Petrus 3. bölüm 7. ayet. Bunun gibi ey kocalar, siz de daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara saygı gösterin. Öyle ki dualarınıza bir engel çıkmasın. Bu ayetten anladığım kadarıyla burada söze edilen koca ancak imanlı olabilir. İmana gelmemiş bir erkek bu buyruğu yerine getiremez. Ama yine de her erkek için geçerlidir. Elçi Petrus'un amacı evlilik içinde erkeğe düşen sorumlulukları göstermektir. Şimdi de kocalara dönerek onların yerine getirmeleri gereken görevlerden söz eder. Kocalar karılarıyla düşünceli bir şekilde onlara sevgi, nezaket ve anlayış göstererek yaşamalıdırlar. Yine karılarına karşı gerekli saygıyı göstermelidirler. Çünkü kadınlar erkeklere nazaran fiziksel olarak daha zayıf yaratılmıştır. Son zamanlarda dünya çapında kadın hakları konusunda pek çok devrimci hareket gerçekleşiyor. Fiziki güçlerin çarpıştığı bir dünyada kadın her zaman erkek tarafından korunma ihtiyacını hissetmiştir. Tanrı sözünün vurguladığı kadının acınacak aşamada zayıf olduğu değildir. Kendisine değer verilmesi gereken, aynı zamanda korunması gereken bir varlık olduğudur. Şimdi biraz karı ile koca arasındaki nazik ilişkiye ruhsal açıdan bakalım. İmanlı bir evlilikte erkek ile kadın arasında tam bir şeffaflık olmalıdır. Evlilik içinde küsmek, kavga edip de barışmadan hayata devam etmek olmaz. Karı ile kocanın birlikte ettikleri duayı bu durum engeller. İmanlı karı koca kendi aralarında uzlaşmazlarsa, bir açıdan birbirine düşmanlarsa başkaları için nasıl dua edebilirler? Tanrı'ya geçerli ve anlamlı dua ile yaklaşmanın tek yolu uyuşmaktır. Kutsal kitabın bu özel bölümünden ayrılmadan önce bir söz daha söyleyeyim. Evlilik Tanrı tarafından tüm insanlara verilmiştir. Kutsal yazı Tanrı önce erkeği yarattım, daha sonra erkekten kadını yarattım diyor. Kadın ona uygun bir yardımcı diye Yaratılış 2. bölüm 18. ayette adlandırılmaktadır. Başka bir de işte kadın erkeğin eşi, yandaşı, yardımcısıydı. Üreyip çoğalmakta erkeğin öbür yarısıydı. Erkek kadınsız sadece yarım bir insandı. Bunu göz önünde tutarsak görüyoruz ki evlilik ilişkisi karısına çocukmuş gibi davranmak, karısını emirlerle oraya buraya koşturmak değildir. Görevi eşinin yardımcısı, bir parçası olmalı ve onu sevmelidir. Erkek de karısını sevip korumalıdır. 1. Petrus 3. bölümde inanlılar topluluğundaki davranışlar konu edilmektedir. Elçi Petrus evlilik içindeki ilişkileri biraz daha genişleterek ve genelleştirerek şöyle yazar. 1. Petrus 3. bölüm 8. ayette. Sonuç olarak hepiniz aynı düşüncede birleşin. Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin. Şefkatli, alçak gönüllü olun. Sevgili dinleyicim, yalnız evli çiftler değil, tüm Mesih imanları düşünce uyumu içinde yaşamasını bilmelidir. Bu demek değildir ki her imanlı aynı düşüncede olacak. Hayır, düşüncelerimiz farklı olabilir ama uyum içerisinde yaşayabiliriz. Elçi Petrus burada temel olarak imanlının toplulukla olan ilişkilerine değinmektedir. Birlik ve beraberliği, kardeşlik sevgisini Elçi Petrus teşvik eder. Dostum, Tanrımız dünya ilişkilerinde olduğu kadar aile ilişkilerinde de bu sevecenlik ve alçak gönüllülük içinde yaşamamızı arzu eder. Alçak gönüllülük kişinin basitçe başkalarını düşünmesi, başkalarını kendisinden öne alması ve başkaları yararına olan şeyleri söyleyip yapmasıdır. Alçak gönüllülük benlikten çok başkalarına hizmet eder. Başkalarına yardım edebilme fırsatını kollar. Başkalarının gösterdiği nezaket ve iyiliklere hemen şükran duygusuyla karşılık verir. Alçak gönüllülükte hiçbir zaman kabalık, sertlik ya da terbiyesizlik bulunmaz. 1. Petrus 3. bölüm 9. ayette kötülüğe kötülük de, sövgüye sövgüyle değil, tersine kutsamayla karşılık verin çünkü kutsanmayı miras almak için çağrıldınız der. İsa birisi bir yanağına vurursa öbürünü de çevir demektedir. Mesih inancının temelinde kötülüğe karşı iyilikle davranmak yatar. Çünkü Mesih'in kendisi bu şekilde davrandı. Her kim olursa olsun, gerek bir Mesih imanlısı, gerekse iman etmemiş bir kişi olsun, birisi senin hakkında kötü bir şey söylerse ve söylediği doğru değilse ne yapmak gerekir? Hemen misilleme yapıp ona hakaret mi etmelisin? Hayır. O kişiyi Rabbin eline teslim et. Yani dualarında Rabbe de ki, Rabben bu kişiye karşı bir şey yapamam çünkü senin sevgin, yasan bunu yasaklıyor. Gerekeni sen yap. İnan ki Rab gerekeni yapacaktır. Belki de bizim umduğumuzu yapmaz ama gerekeni yapar. Biz imanlılar olarak bu tutumla yaşamasını öğrenmeliyiz. Kilise topluluğu içinde meydana gelen çekememezlik dedikodu büyük oranda o zaman azalır.